Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde Hazreti Ali aleyhisselamın Hâneyn Savaşı ve bu savaşta İslam peygamberini canı pahasına savunarak koruduğundan söz etmiştik. Şimdi sohbetimizin devamını dinleyelim.
Tebuk, İslam peygamberi İslam'ı yaygınlaştırmak amacıyla gittiği en uzak bölgeydi. Öte yandan münafıkların Allah Resulü Tebuk'a doğru yola çıkarken sinsi hareketleri ve yaşanan gelişmeler bu zümrenin İslam peygamberinin kurduğu yeni hükümete darbe vurmak için sürekli uygun bir fırsatı kolladıklarını gösteriyor. Nitekim münafıklar Allah Resulü'nün Medine'de yokluğu ve Tebuk Savaşı'na katılmak üzere bu kentten ayrılması onlar için son planlarını hayata geçirme bakımından çok iyi bir fırsat olacağını zannetmişti. Ancak münafıkların bilmediği şey İslam peygamberinin Medine'de yokluğu sırasında Hazreti Ali aleyhisselamı Medine'de bırakmak istediğidir. Allah Resulü ise Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu: "Başka çare yok. Ya ben ya sen Medine'de kalmalıyız."
Böylece Hazreti Ali aleyhisselamın Medine'de kalmasıyla beraber münafıkların şom planı suya düştü. Ancak münafıklar bir başka şeytani planı gündeme getirdi. Münafıklar Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın onu Tebuk savaşına götürmek için tüm şevk ve isteğine karşın emrine uymadığı ve savaş meydanının yolunu tutmadığı yönünde bir spekülasyonu yaymaya başladı. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam hemen Allah Resulü'nün huzuruna müşerref oldu ve münafıkların yaymaya çalıştığı spekülasyonu o Hazreti anlattı. O sırada Allah Resulü daha sonraları mensilet hadisi adıyla ün yapan bir hadisi gündeme getirerek şöyle buyurdu: "Acaba benim için Harun'un Musa için olduğu gibi olmayı istemez misin? Gerçi benden sonra başka peygamber yoktur." Ve böylece münafıkların bu komplosu da boşa çıktı ve Hazreti Ali aleyhisselamın en parlak mevkilerinden biri İslam tarihi sayfalarında yine kayda geçti.
İslam peygamberinin hicreti üzerinden 9 yılı aşkın bir süre geçiyordu. Bu süre zarfında İslam'ın tevhide daveti ve şirki reddetmesi Hicaz Yarımadası'nda yaşayan tüm müşriklere ulaşmıştı. Ancak buna karşın bazı bağnaz ve cahil insanlar şirk ve putperestlik üzerinde ısrarlarını sürdürmekteydi. Bu yüzden artık müşriklerin hoşuna gitmese bile şirk ve putperestliğin dosyasının tamamen kapanma zamanı gelmişti. Öte yandan İslam aleminin en büyük kongresi ve tevhid simgesi yani hac farizesi de düzenlenmeliydi ve bu ibadetin merasimleri ve detayları her türlü hurafeden ve cahiliye çağının simgelerinden arındırılarak Müslümanlara öğretilmeliydi. Bu yüzden İslam peygamberinin bu konuya el atması ve tevhidi hac farizesine düzenleme zarureti her geçen gün daha da hissedilir hale gelmişti. Fakat bunun için ilahi güvenli mekan yani Mescid-i Haram ve Kabe, Kureyş eşrafı ve elebaşlarının insanları sömürmek ve köle yapmak ve kendi konumlarını ve insanlık karşıtı çıkarlarını ve şirk kokan inançlarını korumak için kullandıkları putlardan temizlenmeliydi. Bu yüzden İslam peygamberi Ebu Bekir'i bir heyetin başında Mekke'ye göndermeyi ve müşriklerden beraat etmeyi anlatan Tevbe suresinin ilk ayetlerini Mekkeli müşriklere okumasına karar verdi. Ancak bu kafile henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadığı bir sırada Hazreti Cebrail Yüce Allah tarafından nazil oldu ve ilahi mesajı İslam peygamberine ileterek şöyle dedi. Beraat mesajını ya kendin ya da senin hanedanından biri iletmeli. Bunun üzerine Allah Resulü Hazreti Ali Aleyhisselam'ı çağırdı ve o hazretten özel atına binerek Mekke'ye gitmesini ve Yüce Allah'ın ve peygamberinin beraat ayetlerini müşriklere okumasını istedi.
Hazreti Ali Aleyhisselam ilahi ayetlere göre yüksek ve güçlü bir sesle 4 maddelik kararnameyi şu şekilde müşriklere okudu. Artık putperestlerin Allah'ın evine girmeye hakkı yoktur. Kâbe'nin hürmeti korunmalıdır. Bu yüzden hiç kimsenin cahiliye döneminin adetlerine göre elbisesiz tavaf edemez. Bundan böyle hiçbir putperest tevhidi hac merasimine katılamaz. Şimdiye kadar yapılan tüm anlaşmalar geçerlidir. Şirk ve küfür elebaşları putperestlikten el çekmek ve İslami devlete karşı tutumuna açıklık getirmek üzere 4 ay fırsatları vardır.
Bu gelişmenin ardından ve kısa bir süre sonra müşrikler gruplar halinde tevhid inancına yönelmeyi başladı ve böylece hicretin 10. yılının ortalarında putperestlik dosyası hemen hemen kapandı. Böylece tevhid bayrağı dalgalanmaya başlandı ki bu da yeni Hazreti Ali Aleyhisselam'ın adına İslam'ın muhteşem tarihinde kayda geçen bir başka büyük onur oldu ve Hazretin tarihteki altın sayfalarına bir yenisi eklendi.
İslam peygamberi bu semavi dini yaygınlaştırmak amacıyla dünya devletleri liderlerine ve dini merkezlerin başlarına yazdığı mektuplara paralel olarak bir de Hicaz ve Yemen'in ortak sınırına yakın bir yerde olan Necran kadinlerine bir mektup yazdı ve onu İslam dinine davet etti. Allah Resulü'nün temsilcileri mektubu Necran kardinaline verdi. Kardinal mektubu dikkatle okudu ve karar almak üzere Hristiyanların büyüklerinden oluşan bir konsey kurdu. Konseye katılan şahsiyetler kendi aralarından 60 seçkin şahsiyeti seçerek Medine'ye göndermeye ve İslam peygamberi ile görüşmelerine ve nübüvvet için gösterdiği gerekçelerini incelemelerine karar verdi.
Hristiyan heyette yer alan Hristiyanlar mantıklı ve ilkeli yaklaşım sergilemek yerine İslam peygamberiyle tartışmaya ve sürtüşmeye başladı ve İslam dinini benimseme karşısında direndi. O sırada vahiy meleği nazil oldu ve mübahele ayetine getirdi ve Allah Resulü'nü onunla tartışan ve hak söze boyun eğmeyenlerden en yakın akrabaları ile gelmeye ve ardından birbirine lanet okumaya davet etmekle görevlendirildi. Ayet şöyle buyurmakta: sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.
Kararlaştırıldığı gibi mübahalenin kararlaştırıldığı günün ertesi Nasranilerin hepsi 70'ten fazla kendi alimlerinin eşliğinde Medine'nin çıkışında Muhammed'in çok büyük ve kalabalık bir toplulukla onları yıldırmak ve korkutmak için geleceğini bekliyorlardı. Aniden Medine kalesinin kapısı açıldı ve Muhammed sağında bir genç, solunda hicaplı bir kadın ve ön tarafında ise iki çocuk olduğu bir halde gelerek Nasranilerin karşısındaki bir ağacın altında oturdular. Sadece 5 kişiydiler.
Nasranilerin büyük alimi, kardinal, mütercimlerden Muhammed ile gelenlerin kim olduklarını sordu. Mütercimler, o genç, onun damadı ve amcası oğlu Ali bin Ebu Talip'tir. O kadın, onun kızı Fatıma Zehra'dır. O iki çocuk ise onun torunları ve kızının evlatları olan Hasan bin Ali ve Hüseyin bin Ali'dir, dediler. Kardinal bu durumu görünce Nasrani papazlara şöyle dedi. Bakınız, Muhammed nasıl da mütmain bir halde en yakınlarını, evlatlarını ve en çok sevdiği azizlerini mübahaleye getirip onları belaya maruz bıraktı. Allah'a and olsun ki eğer onun tereddüt veya korkusu olsaydı asla onları getirmez ve mübahaleden vazgeçerdi. Veya en azından ailesinden olan azizlerini bu hadiseden uzak tutardı. Onunla mübahale yapmamız kesinlikle doğru değildir. Eğer Rum imparatorluğundan korkmasaydım ona iman ederdim. Öyleyse onun isteklerini kabullenerek onunla anlaşıp kendi şehrimize dönelim. Onların hepsi söylediklerinin sahih ve doğrudur, deyip kardinali tasdik ettiler. Daha sonra kardinal peygambere, biz seninle mübahale yapmıyor, anlaşmak istiyoruz, dedi. Hazret de onların bu teklifini kabul etti.
Barış anlaşması Ali bin Ebu Talib'in eliyle yazıldı. Evrafi kumaşlarından her kumaşın kıymeti 40 dirhem olmak şartıyla 2000 kumaş, 1000 miskal altın ve bunların yarısını yani 1000 kumaş ve 500 miskal altının Muharrem ayında ve diğer yarısının da Recep ayında verilmesinin gerekliliği yazıldıktan sonra her iki tarafta imzaladı. Böylece Hazreti Ali aleyhisselamın İslam tarihinde onurlarına, mübahalede Allah Resulü tarafından en yakın olanlardan biri olarak seçilmesi de eklenmiş oldu.
İslam dininin artan nüfuzu ve gücü Allah Resulüne bu semavi dini yayma ve tevhid inancını başka ülkelere ihraç etme fırsatı sağladı. Allah Resulü bu çerçevede sahabeden Maaz bin Cebel'i Yemen'e yolladı ve o diyarda yaşayan insanlara tevhid inancı ve İslam'ın sesini duyurmasını ve bu semavi dini anlatmasını istedi. Ancak Maaz tüm çabalarına rağmen Yemen halkını İslam dinine cezbetmekte pek başarılı olamadı ve bu yüzden Medine'ye geri döndü. Allah Resulü bu kez Halid bin Velid'i bu işle görevlendirdi. Ancak Halid bin Velid 6 ay çabadan sonra Yemen halkını İslam dinini benimseme konusunda ikna edemedi ve Medine'ye geri döndü. Sonunda Allah Resulü Hazreti Ali'nin tüm görevlerde sergilediği başarıyı da göz önünde bulundurarak o Hazreti Yemen'e yolladı ve mantık gücü ve iyi davranışta halkı doğru yola hidayete erdirmesini buyurdu.
Hazreti Ali aleyhisselam Yemen sınırının sıfır noktasına geldiğinde İslam askerlerini sıraya dizdi ve sabah namazını cemaat şeklinde kıldırdı. Hazreti Ali aleyhisselam daha sonra Yemen'in en büyük aşireti olan Hamdan aşiretinin tüm fertlerini Resulullah'ın tevhide çağrı olan mektubunu dinlemeye davet etti. Hazreti Ali aleyhisselam Allahu Teala'ya hamd ettikten sonra konuşmaya başladı. Ve konuşması o kadar cazip, mantıklı ve ilkeliydi ki dinleyenleri derinden etkiledi ve hepsi bir günde İslam dinine iman etti. Hazreti Ali aleyhisselam bu macerayı bir mektupla İslam peygamberine rapor etti. Allah Resulü bu gelişmeden çok sevindi ve secde ederek Allahu Teala'ya şükretti. Hazreti Ali aleyhisselamın bu görevinde başarılı olmasının en önemli noktası Yemen milleti hür bir şekilde ve kendi iradeleri ile İslam dinini benimsemiş olmalarıydı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Esen kalın.